Donanım Haber'den herkese merhabalar. Ben Tunahan.
Ben Özgür.
Bu videoda sizlerle birlikte önümüzde de Nintendo Switch'i görüyorsunuz. Switch'e en yeni çıkan oyunlardan birisi olan Mario & Rabbids Sparks of Hope oyununa bir inceleme yapıyor olacağız. Geçenlerde bir başka videoda sen oyunu oynamıştın. Aynen. Ben sana soru soran taraftım. Bu sefer de ben daha çok oynayan tarafım. Ve ben, Özgür de bana sorular soracak. Ama öncesinde ilk soruyu ben sorayım istiyorum.
Tabii.
Senin bu oyunun ismini duyunca beklentin neydi? Ne bekliyordun?
Ya şöyle aslında... Bu genel olarak bu seriyi çok takip eden biri değilim ben.
Ki bu arada ikinci oyun olduğunu da belirtelim. Ha, evet. Daha önce 2017'de yine aynı isimli Kingdom Battle olarak bir oyun çıkmıştı. Şimdi Mario & Rabbids Sparks of Hope ismiyle 5 yıllardan sonra bir oyun daha çıktı.
Dediğim gibi çok öyle hani seriyi takip eden biri değilim. Mario oyunlarını da hani çocukken evet o NES zamanı falan takip ediyordum ama son zamanlarda işte oynadığım tek Mario oyunu Super Mario Odyssey'di Switch'teki yine. O yüzden... Ama Mario markasının her zaman güçlü bir marka olduğunu ve yani hep şöyle yanlış bir algı var biliyorsun. Özellikle çok takip etmeyenlerde Mario ne ya eskide o falan
ya
gibi
Mario'da
ama.
Mario'da oyun halbuki hiç öyle
aynen. Ya gerçi Mario çıkmış oyunların %99'u gerçekten müthiş oyunlar. Bu oyundan da açıkçası böyle bir şey bekliyorum. Şimdi bekliyordum. Ubisoft tarafından gelen bir oyun bu arada bunu da söyleyelim. Direkt şey Nintendo tarafından gelmedi. O yüzden acaba hani... Ubisoft biliyorsun bazen çünkü Nintendo ile farklı bakış açılarına sahipler oyun konusunda. Acaba farklı bir şey gelir mi, kötü olur mu diye biraz düşüklüğüm vardı orada ama genel olarak oynanış anlamında kaliteli ve yani güzel bir eğlence sunan oyun bekliyordum. Ben de bu arada birkaç saat oynama fırsatı buldum. Sen tabii çok daha fazla oynadın ama genel olarak beklentim hani şeydi. Evet bekliyordum bu oyunu. Yani Switch'te yine sağ ol sana buradan büyük teşekkürler.
Ya ben Switch sayede. Daha Türkiye'ye resmi olarak gelmeden ilk çıktığı dönemde dayanamayıp yurt dışından getiren bazı arkadaşlar vesilesiyle ulaşmıştım konsola. O dönemde de iyi ki almışım diyorum.
Evet.
Şimdi o fiyatlara asla alınamıyor.
Evet doğru.
Ve bu sayede de oynama fırsatı bulduk. Hakikaten kısa oynanış deneyimini de beğendiysen şunu söyleyebilirim. Yani oyunu bitirmek isteyebilirsin gerçekten. Çünkü uzun süre oynadığın zaman da o tat artarak devam ediyor oyunda.
Ya bu arada şunu da söyleyeyim. Yani orada oyunları bölüşürken tabii ki ikisinde ikimiz oynayamazdık. İşte Mario'yu sen aldın, Gotham Knights'ı ben aldım. Kıskandım biraz bu durumu. Gotham Knights'ın bana kalmış olmasını.
Topu sahibi olan her zaman oynar falan.
O yüzden hani mutlaka devamını getireceğim. Yani ilk fırsatta şimdi God of War yaklaştığı için tabii bir şey var ama ilk fırsatta Mario Rabbids'i oynayacağım.
Sen de daha birkaç ay daha sen de istediğin kadar.
Teşekkürler.
Denemek istediğin oyunları oyna.
Şimdi o zaman ben hemen sorularıma geçiyorum.
Tabii.
Mario oyunları zaten çok fazla böyle işte grafikleriyle falan ön plana çıkan güzel bir animasyon sunusu yetiyordu. Ama hani hikaye tarafında prensesi kurtarma olayı oluyor zaten genelde biliyorsun.
Bu sefer
hemen,
farklı ama.
Onu soracaktım. Hikaye tarafında nasıl bir şey var? Grafik tarafında da hani çok söylenecek bir şey yok zaten. Görüntülerden
ama şunu söyleyebilirim. Mesela Super Mario Odyssey ile kıyaslayacak olursak Mario'nun karakter tasarımındaki detaylar daha geriye gitmiş.
Yani
oradaki oyun biraz daha tabii 3 boyutlu bir ortamda oynanmak üzereydi. Bu sefer strateji tabanlı ya sıra tabanlı strateji türünde diyebileceğimiz bir oyun var ama biraz Mario'nun daha önce Nintendo'da çıkmış o 3 boyutlu açık dünyalı oyunlarındaki tasarımı yine burada da görüyoruz. Hibrit bir yapı yapmışlar. Yani bir harita var örneğin. Bu haritada ana görevler var, yan görevler var ve sen harita içerisinde diğer Mario oyunlarındaki gibi ilerleyebiliyorsun. Ama öyle çok zıplayayım, atlayayım, oradan işte combo yaparak bir yere ulaşamayacağım, bir yere ulaşayım vesaire yok. Daha düz ilerliyorsun peşinde bir karakterle birlikte. Bu arada oyunda 6 tane yönetilebilir karakterimiz var. Onlara da birazdan değiniriz. Üçü zaten işte Mario, Luigi ve Prenses Peach, şeftali ve bunların çakmaları aslında Rabbit versiyonları diyebiliriz.
Şey gibi bu Pokemon'da vardı ya her Pokemon'a dönüşen ama tam dönüşemiyordu suratında bir hastalığı.
Bunlarda da öyle bir hava var zaten hani biraz pespaye giyimleri falan bile öyle tam oturmuyor üstlerine ama komik karakterler gerçekten. Komik. Yani önceki oyunda da öyleydi. Sunum olarak bir kere çok başarılı bir oyun var onu söyleyeyim. Yani öyle mesela diyaloglarıyla mı etkiliyor? Hayır çok az diyalog var. Bazı yerlerde tekstler çıkıyor üzerine diye konuşuyorlar.
Breath of the Wild gibi. Zelda gibi.
Ama o sunumları o kadar iyi veriyor ki oyun size gerçekten keyifle izliyorsunuz sahneleri. Başlangıçta demiştik hani işte prensesi kurtarma hikayesi burada biraz daha farklı. Corsa adında bir kötü karakter var. Bu dünyamıza geliyor ve dünyayı karanlığa boğuyor. Gözlerinden yaydı daha doğrusu tek bir tane göz var. Gözünden yaydığı enerjiyle birlikte de etraftaki bütün canlı varlıkları bize karşı düşman ediniyor. Biz de etraftaki bize özel güçler sağlayan Sparks adı verilen tombul yıldızlar var. Yani Stars dememişler onlara Sparks demişler. Tombul tombullar böyle çok sevimliler. Onlar her karaktere üzerine atanabilen yıldızlar ve bunları da üzerimize kuşanarak maceraya çıkıyoruz. Haritada işte yan görev alıyoruz, ana görev alıyoruz. Görev aldıkça sıra tabanlı strateji öğelerine tekrar geçiş yapıp orada bir işte bir ortamdaki bütün düşmanları yen diyor sana, onları yeniyorsun. Bu şekilde bir ilerleme mekanizması var oyunun. Ya, ve çok keyifli.
Tema olarak da bu arada yine şey, aslında eski Mario, yani şu ana kadar gördüğümüz tüm Mario oyunlarıyla aynı renkli bir evren,
evet,
var değil mi?
Evet, çok renkli.
Yani orada aynı aslında, çok
her
farklı bir şey.
Her ne kadar karanlık olsa da onu böyle sempatik bir şekilde veriyorlar. Zaten o siz dünyayı biraz daha ilerleme kaydettikçe oyunda yavaş yavaş böyle aydınlatmaya başlıyorsunuz. Tekrar o eski güzel günlerine kavuştuğunu görebiliyorsunuz.
Ya, bu arada şöyle de bir şey var. Geçtiğimiz haftalarda da Mario'nun animasyon filmi için bir fragman gelmişti. Evet. Bilmiyorum izledim mi ama gerçekten böyle heyecanlandım. Çok güzeldi yani.
Ya bu tarz işlere çok iyi çalışıyorlar gerçekten. Evet. Yani çok büyük ve komplike oyunlar yapmaktansa daha belli bir sınırlar içerisinde ama hatasız oyun yapmaya çalışıyorlar. Mesela Super Mario Odyssey'de de öyleydi. Oyunda neredeyse hiçbir yerde bir grafiksel hata, bir bugla vesaire karşılaşmamıştım. Bu da bir Ubisoft oyunu ama artık Nintendo belli bir çıta mı belirledi onlara, bir kural mı koştu, ne yaptıysa iyi çalışmışlar gerçekten ya, bu oyuna. Hiç hata yaşamadım diyebilirim.
Ya bu arada Ubisoft da hani bundan 3-4 yıl önceki o kötü tadı yavaş yavaş silmeye başladı ama yine bir hani Mario kalitesi, Nintendo kalitesine olacağını açıkçası ben de çok düşünmüyordum. O yüzden bu oyun şaşırttı
lazım.
Yani.
Nintendo kalitesi diyoruz. Nintendo şu an mevcutta piyasada olan oyuncular içerisinde en eskilerden bir tanesi. Tabii. Yani oyun geliştiricileri en deneyimli insanlar. Bugün diğer firmalarda AAA dediğimiz çok gerçekçi grafikli oyunlar yapan insanlar bile bir noktada Nintendo yapımcılarına öykünmüşlerdir. Gerçekten hani inanılmaz bir tecrübe yatıyor orada. O yüzden böyle şeyler söylüyoruz. Yoksa tabii ki de grafiklerine bakarak eleştirilecek oyunlar değil hiçbiri.
O zaman buradan oynanış kısmına geçelim. Yani oynanışta bir Mario oyunu için tabii en önemli şey. Yani en önemlisi. Oynanış tarafında nasıl bir şey sunuyor? Bizi neler bekliyor?
Geçenki Gotham Knights konuşmamızda hatırlarsan şöyle bir şey demiştik. 4 tane karakter var ama hepsi sanki birbirinin aynısı. Evet. Birisiyle bir yere gidiyorsun, bir karakterle konuşuyorsun. Öbürüyle gidince sanki onunla konuşmamışsın gibi tepki veriyordu.
Tabii
vesaire.
Oynanış olarak da öyleydi.
Burada tüm karakterler farklı. Yani atıyorum mesela Mario all-rounder bir karakter olarak geçiyor. Yani her şeyden biraz yapabiliyor. İşte bir karakter daha support rolünde, arkadaşlarına heal veriyor, can basıyor. Bir tanesi daha güçlü ataklar yapabiliyor ama bundan dolayı da işte hareket kabiliyeti daha kısıtlı. Ama tabii birbirleriyle kombolayabiliyorsun. Mesela karakterler yan yana geldikleri zaman Team Jump diye bir özellik var. Biri diğerine bayağı böyle hani ayağına elini koyuyor.
Yukarı atıyor.
Yukarı atıyor. Öbürü de hemen böyle bir glide açıyor, paraşüt açıyor. Onunla birlikte haritada normalde ilerlemesi mümkün olmayan alana doğru gidebiliyor. Yani strateji olarak size çok fazla element sunuyor. Tüm karakterleri seçip istediğinizle, istediğiniz stratejiyle ilerlemenize olanak tanıyor. Ben bu yönünü çok beğendim. Bir de karakterlerin yetenek ağacı, birazdan daha detaylı da değiniriz. Yetenek ağacında yapabildiklerinle çok daha fazlasını sunuyor. Yani bir karakteri başlangıçta aldığın halinle geliştirdikten sonraki hali oynanışa etki edebiliyor.
Ya bu çok önemli bir detay. Evet. Gerçekten önemli. Ya peki orada mesela şimdi söylediğin gibi birkaç farklı karakter var. Mesela Gotham Knights'ta hani örnek veriyoruz. En son onu konuştuğumuz için. Gotham Knights'ta mesela her karakteri ayrı ayrı geliştirmen gerekiyordu. Ya bir puan aldığın zaman hepsinde o puan oluyordu. Hepsini ayrı ayrı geliştiriyordun ama karakterler neredeyse aynı olduğu için çok böyle farklılaşmıyorlardı. Bunda nasıl peki?
Burada şöyle, her mücadeleye girerken bu 6 karakterden 2 tanesini seçiyoruz ve o şekilde giriyoruz. Her mücadele kazandıktan sonra da belli bir deneyim puanı elde ediyoruz. Bu deneyim puanıyla diyelim o 2 karakter 2 level'dan 3 level'a çıktı ya. Aşağıda o sırada bekleyen diğer 4 karakter de aynı anda çıkıyor. Yani tüm karakterlerin gelişimi aynı anda oluyor. Tıpkı işte demin Gotham Knights'ta bahsettiğin gibi. Ama karakterlerin her birinin tek tek özelliklerini ayrı ayrı yetenek ağacında dağıtıyorsun. Ve şöyle bir şey var. Bu yetenek ağacında dağıtılan puanları tekrar geri alabiliyorsun. Yani diyelim atıyorum Mario'ya daha critical vurma şansını yükselten bir yetenek puanı verdin. Ama baktın ki bu çok işine yaramıyor. Daha fazla alanda gezebileceği bir yetenek puanı vermek istiyorsun. Hemen o puanı oradan alıp diğerine verebiliyorsun ve bunu oyunun istediğin anında yapabiliyorsun. Özelleştirme konusu benim çok hoşuma gitti. Zorluk seviyesi olarak da bu arada orta seviyede oynamama rağmen oyunu, yani dikkat etmezsen zorlanabiliyorsun. Hani öyle Mario oyunu çocuksu grafikler falan değil. Gerçekten ağzını ağzına vurabiliyorlar. İstediğin anda zorluğu değiştirebiliyorsun. Yani pek çok alanda zaten şu an detay görüntülerde de görüyorsunuz. Özelleştirme seçenekleri sunulmuş. Yani kendi istediğin deneyimi alabileceğin şekilde tasarlanmış diyebiliriz.
Yani bu hem yetenek ağacı kısmını ve karakter gelişimini yeterli buldun.
Hatta karakterler haricinde yeterli buldum. Hatta fazlasıyla, daha fazlası da var. Bu demin bahsettiğim Sparks dediğimiz karakterler de yetenekli.
Bu hamur gibi olanlar.
Evet, hamur gibi böyle tombul yıldızlar. Etrafta gezerken bazı yıldızlar topluyoruz. Bunlar onların besini aslında. Yani onları böyle besleyebilse 10-10, 10-10 yedire yedire böyle işte 100 olduğu zaman 2 seviyeye çıkıyor. Bazı özellikleri gelişmiş oluyor veya oyunda bir pazar alanı gibi bir yer var. Oradan işte elindeki eşyaları satabiliyorsun veya işte karakterlere can basacak özellikler. İşte onu level atlatacak bir kür, işte Sparks'ını. Bunları satın alıp direkt de geliştirme yapabiliyorsun.
Anladım. Biraz da oynanış içine girdiğimizde şunu merak ediyorum. Şimdi Mario ilk çıktığından bu yana, ilk oyunundan bu yana biliyorsun platform oyunuydu aslında. Evet. Böyle iki boyutlu platform oyunuydu. Baktığında Super Mario Odyssey'de hani bir açık dünya gibi bir şey vardı ama orada da aslında platform vardı sürekli. Ve mekanikler sürekli değişiyordu. Bu tarafta ama ben işte o bir saatlik oynayış deneyiminde elimi alır almaz Mario'nun zıplayamaması bir çok üzdü beni.
Beni de şaşırtmıştı.
Nasıl zıplayamaz Mario?
Zıplamıyor.
Ama mesela işte bir, ya buradan şu anlam çıkıyor. Bir platform mekaniği demek ki oyunda yok.
Evet.
Çıkıyor. Peki oradaki bize eğlenceyi nasıl sunuyor oyun?
Eğlence aslında...
Ve hani platform olmadığı için bir aksiyon kısmı olacak. Orayı nasıl sunuyor?
Şöyle, aksiyon tarafta ben animasyonları çok beğendim. Yani hem karakterlerin ekranda gözükme şekilleri, o sempatiklikleri çok iyi yansıtılmış. Hem de işte mesela atıyorum bir özel yetenek kullanacaksın. Bir ara sahne giriyor falan, o kadar özenilmiş ki. Sanki böyle hani Overwatch'u falan izliyoruz gibi. Böyle hani Blizzard'ın hani böyle sinematik trailerları olur ya. O tasarımlarda
havalı havalı böyle.
Böyle havalı havalı bir geliyor diyorsun yani karakterin tipiyle uyuşmuyor. Bu fazla kaliteli bu buna diyorsun. Ya o açıda aslında senin yeteneklerine kalmış. Yani keyfi sana bırakmış. Sen orada diyorsun ki lan şu karaktere şunu veririm. Bu karaktere de bunu verirsem bu ikisinin kombosu birbirini etkiler. Onun healini ona basarım. Yani bunu düşünüyorsun ve iki dakika sonra bunu uygulayabiliyorsun ya. Tabii. Onun verdiği tatmin hissi keyifli oluyor.
Evet, şeyi de söyleyeyim. Sıra tabanlı bir aksiyon
kısmı. Sıra
tabanlı bir savaş mekaniği var. Yani o zaman şey, ben oynarken gerçi bunu da hissettim ama sen tabii daha çok oynadığın için katılırsın bana belki. Gerçekten o taktik yapma hissiyatını çok iyi veriyordu. Hani ben şimdi ilk bunu kontrol... Bir de sıra sana geldiğinde hani atıyorum şey dizmiyor. Bir düşman bir sen, bir düşman bir diğer sen gibi değil.
Önce sen, sonra
takım bakıyor. Aynen. O yüzden mesela orada şeyini yapabiliyorsun. Ben bunu zıplatayım oraya geçireyim. Oradan ona vururum, oradan ona vururum gibi taktiği yaptırıyor. Ve bu da hani bir noktada seni buna zorluyor da oyun aslında. Hani burada benim bir şeyler düşünmem lazım. Öyle dümdüz pataküte saldırmayayım da dedirtiyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Açıkçası şeyden bilmiyorum. Hani sen çekinmiş miydin ama daha hani sence bu versiyon mu daha sana çok keyif verdi? Yoksa biraz da böyle platformumuz olsa daha mı iyi olurdu acaba?
Ben Super Mario Odyssey tarzı platform oyunlarını daha çok seviyorum. Mi? Daha tercih ederim ama bu da sıra tabanlı stratejide çok iyi bir yere oturuyor bence. Mesela haritada denemek istedim. Farklı level'larda görevler var. Zaten haritada gezinirken işte level 2, level 4 diye görüyorsunuz. Kendinizden yüksek level'da bir göreve girdiğiniz zaman ciddi zorlanıyorsunuz. Çünkü daha önce görmediğiniz tarzda düşmanlar olabiliyor. Daha fazla hasar veriyorlar. Yani bir vuruşta canınızın böyle çoğu gittiği zaman diyorsunuz ki daha şimdi buranın sırası değil. O yüzden o dinamikleri kendi içerisinde böyle bir mantığa oturtmak, şunu şunla kombolarım vesaire diyerek, düşünerek oynamak oyunun en çok keyif veren yanı. Platform ya bu oyunun konusu değil. Yani o yüzden bu oyunda beklenmemesi gereken şey bence.
Yani şey de çok güzel bu arada. Hani oyunun atıyorum sürekli yani şey yapman gerekmiyor. Odyssey'de sürekli oraya zıplayayım, oradan oraya falan yapman gerekiyordu ama hani Switch için bence çok ideal. Çünkü atıyorum otobüste oynuyorsun mesela. Rahat. Sıra sende.
Düşünme
bekle.
Vaktim
düşünme
var,
vaktim var.
Çünkü otobüste şu olabilir. Yani tam karakter ekleyeceğim bir fren oldu, bir şey oldu. Vuramadım.
Tabii ya da inmen gerekiyor. Bir yandan hani orada şey yapıyorsun. Ama
oyunu durdur devam et. Orada o yüzden sıra güzel olduğu için.
Yani bence gayet güzel bir iş çıkartılmış bu oyunda.
Kesinlikle. Zaten puanları da ortada. Hani
tabii.
Puanları yüksek diye övmüyoruz. Kendi oynadığımız deneyimden böyle konuşuyorum.
Yani peki şunu sorayım. Şimdi oynanış tarafında hani önce deneyim olarak bu sıra tabanlı savaş kısmı var. Onun dışında bir deneyim var mı bekleyen bir oynanış olarak bir şey var mı?
Ya bu görevler haricinde mesela yine platform oyunlarında yani Mario'nun platform oyunlarında olduğu gibi bazı gizli bölmeler var. Buralara girdiğin zaman ekstra ödüller kazanabiliyorsun. Yine platform olarak bazı şeyleri tutmuşlar. Yine aynı şekilde Odyssey'den örnek vereceğim. Mesela haritada bir yere gidiyordun. Bir kırmızı yıldız açılıyordu. Belli bir zaman içerisinde onları toplamaya çalışıyordun. Aynısını buraya da koymuşlar. Yine haritada belli böyle mini görevler alıp onları bitirdiğin zaman işte bir yerde bir kutu açılıyor. İçinden sana özel eşyalar veriyor gibi mini oyunlar yapmışlar. Hani çeşitliliği o tarafta arttırmışlar. Tek başına sürekli sıra tabanlı strateji görevleriyle sıkmamaya çalışmışlar. Güzel bir deneyim var gerçekten.
Anladım. O zaman yavaş yavaş son yorumlara geçelim mi? Başka eklemek istediğiniz bir şey mi?
Ya şöyle söyleyeyim. Beni oyunun kendisi değil Switch'ten capture alma kısmı zorladı gerçekten. Yani sesi dışarıya almak Switch'ten biraz zahmetli oluyor. Capture kartımda bir sıkıntı çıktığı için sürekli şey yaptım. Oyunda bir yerde ilerleyip yanında kronometre tutup 30 saniye kayıt sınırı var çünkü kendi içerisinde. Her 30 saniyede bir böyle kayda basa basa kaydettim. Ama yine de keyifliydi. Yani keşke kayıt bittikten sonra hani şeyi düşündüm, hayal ettim. Şu an kayıt almak zorunda olmadan oynayabilseydim bu oyunu dedim. Çünkü o akıcılığı biraz baltaladı ama onun dışında oyunun kendisiyle alakalı söyleyebileceğim çoğu şey olumlu yani. Hani zaten bir Nintendo oyunundan böyle işte 4K grafikler, 120 Hz vesaire tabii beklemiyorsun.
Oynanış.
Ki ilk başta hani bir diyorsun ya, pikselleri bir sayıyorsun da sürekli o görüntüye maruz kaldıktan sonra bir noktadan sonra sana çok keyif vermeye başlıyor. Ya unutuyorsun onu
ya zaten. Ya bu arada şey de öyleydi. Legend of Zelda da öyle. Evet. Breath of the Wild da öyleydi. Super Mario Odyssey de öyleydi. Mesela ve hani biliyorsun Zelda çıktığı yıl hangi? 2018 değil evet. 2018 değil.
Ya 2017 God of War falan vardı.
2017 sanırım. Yani ya, o iki yıl zaten müthiş geçmişti Switch için. Onun rakiplerine bakıyorsun mesela bir yıl sonra Red Dead Redemption 2 çıkmış falan. Hani bir bakıyorsun çok farklı oyunlar. Değil mi? Ama ona rağmen eğlencesiyle hepsinin önüne geçen bir oyundu. Zelda'da, Odyssey'de.
Mesela Mario'nun da bir sürü oyunu var. Yani farklı farklı türlerde. Hatta evet, yan karakterlerin işte Yoshi Island vesaire oyunları da var. Hepsinde amaç hani farklı bir oyun deneyimi sunabilmek.
Ya Mario Kart mesela.
Mario Kart.
Düz böyle
inanılmaz keyifli.
Evet, you know, çok ya birçok yarış oyunu yapamadığını yapıyor
ya
yani.
Ya şöyle söyleyeyim. Zamanında burada Talha abi Wii U'sunu getirmişti. Super Mario 3D World oynamıştık 4 kişi. Ya o tat o kadar damağımda kaldı ki keşke hala öyle bir ortamımız, imkanımız olsa da onları oynayabilsek diyorum yani.
O zaman son, final question. Son soruya geliyorum. Şimdi Mario oyunları her zaman bir eğlence, bir oynanış sunuyor. Evet. Bu oyunda aslında bunun cevabını da verdi ama son kez duyalım. Hı. Bu oyun eğlenceli mi?
Fazlasıyla.
Yani oturdum başına atıyorum 20 saat, 30 saat ne kadar oynadıysan.
Ya aşağı yukarı 10 saatte bu arada hani ana görevleri bitirebiliyorsunuz.
Yan görevlerle birlikte ama yani, tabii, 15-20 oluyordur sanırım.
Ya olabilir yani. Sizin oynayışınıza bağlı.
Bir de tabii o savaşlardaki senin bekleme süren yaptığın taktik çok önemli orada.
Ya mesela Super Mario Odyssey'de de oyun yine öyle kısa bitebiliyordu ama sen mesela online görevler vesaire de vardı. 50-60 saat de oynayabiliyordun.
Tabii yani doğru. Benim
keyifli ve şeyi düşünüyorsun bir noktadan sonra. Şimdi hani yaşa göre oyunlara bakışta farklı da mesela özellikle ebeveynler. Hı hı. Çocuklarına hani ne oyun oynatacağım, şiddet var, şu var, bu var diyor yani. Şu cihaz o açıdan çok iyi.
Tabii,
yani
tabii.
Öyle güzel oyunlar var ki ben mesela bu oyunu çocuğumla da oynarım. Hı. Oynatmak isterim olsaydı. Yok. Hani öyle bir söyledim sanki.
Lan bir arada ne oldu?
Hani her yaşa hitap edebilir. Evet, yani küçük çocuk da keyif alır. Zorluğu arttırırsın sen de keyif alırsın. Yani çok ideal bir denge tutturmuşlar. Bu oyunda da aynı şekilde devam ediyor.
Yani o zaman son olarak eğlenceli.
Eğlenceli. Tek sıkıntı Nintendo eskiyen oyunlarında bile indirim eklediği için. Oyunları her zaman pahalı. Günümüzde zaten oyunlar pahalı. Hani 1000 lira seviyelerinde şöyle bir oyuna bu arada para verir misin?
Switch oyunları önceden hep pahalı gelirdi. Şu an normale geldi.
Yani diğer oyunlar da o seviyelerde
1200-1300
olduğu için
normal oldu. Ben de son olarak şunu söyleyeyim. Yani bir saatlik deneyimimden. Gerçekten o bir saat boyunca çok eğlendim. Hı-hı. Ve dedim ki keşke hani bir boş vakit olsa da şu an uzun uzun oynayabilsem. Çünkü hani...
Hafta sonu al götür
oynayalım. Ya hafta sonu da şimdi söyleyemediğim bir oyun oynayacağız biliyorsun. Evet. O yüzden hani böyle...
Onun da videosu gelecek ama ne oldu? Videoda bile söylemiyoruz değil mi?
Ya ama zaten belli yani yakında çıkacak büyük bir oyun yani. O yüzden hani ilk hedefim ama sonrasında gerçekten böyle alıp işte işe gelip giderken bir yere gelip giderken oynayacağım bir oyun benim Mario. Ve Ubisoft'tan dolayı bu kadar üst düzey bir kalite beklemiyordum açıkçası. Evet.
Ama onlar da belki kendilerini belli alanlara işte böyle bir donanıma vesaire sınırlayınca veya oyun yapısı öyle çok karmaşık olmadığı zaman onlar da belki iyi bir şeyler çıkarabildiklerini burada göstermiş oldular.
Evet olabilir. O zaman bu videoluk bizden bu kadar diyelim.
Bu videoluk bizden bu kadar.
Bu videoda sizlerle birlikte Mario Sparks neydi bunun oyunu adı o kadar
Mario
uzun.
Mario and Rabbids hatta Mario Plus Rabbids arada artı işareti var. Doğru, doğru. Sparks of Hope isimli oyunun incelemesiyle karşınızdaydık.
Bir başka videoda görüşmek üzere demeden önce siz bu oyundan neler bekliyordunuz, oyunu beğendiniz mi, yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın diyelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.